Ayrım 5, Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri, Irvin Yalom, sayfa 69. Seanstan sonra notlarımı dikte ettirirken, sonraki seanslara bıraktığım konuları gözden geçirdim. Alvin'in rüyasındaki ölüm korkusu, evlilik beklentisi, kadınlardan ve erkeklerden kendini soyutlaması, bu konuya kayıtsızlık. Bir de siyah kuş kabusunun sonundaki o elektrik akımı gibi ereksiyon. Bir sonraki görüşmede Alvin, ebeveynlerinin ölümünün ardından gelen yas sürecini detaylandırdı. Artık yetim kaldığını fark etmenin ne büyük bir şok olduğunu anımsadı. Bir süreliğine Virginia'ya geri dönüp babasının muayenehanesini devam ettirme düşüncesinde teselli bulsa da çok geçmeden bu planından vazgeçmişti. Virginia'da babamın yaşamını sürdürmek, kendimi diri diri gömmek olurdu. Kaliforniya'da kalmaya karar verdim ama bu yaşadığım acı uykularımı mahvediyordu. Birkaç hafta çok korkunç geçti. Işıkları söndürdüğüm anda çarpıntı başlıyordu. Tüm gece uyuyamayacağımı anlıyordum. Geceler boyunca bu durum devam etti. Sakinleştirici almayı mutlaka denemişsindir. Her şeyi denedim. Hatta sekonal, klorhidrat, Doriden gibi eski nesil ilaçlardan bile aldım. Hiçbiri işe yaramadı. Peki nasıl çözdün bu durumu? Ne kadar sürdü çözmen? Zamanla. Uzunca bir süre duraksadı, sonra sözcüklerini itinayla seçerek konuşmaya başladı. Zamanla yatakta mastürbasyon yapma alışkanlığı geliştirdim. Sadece bu işe yarıyordu ve o gün bugündür her gece mastürbasyon yapıyorum. Bu benim için bir tür uyku hapı. Alvin kıpkırmızı olmuştu. Öyle rahatsız görünüyordu ki bir süre aramızda olup bitenlere geri dönerek ona biraz nefes aldırdım. Bu konuyu konuşmanın senin için ne kadar zor olduğunu görebiliyorum. Zor, hafif kaçıyor, kozmik bir utanç yaşıyorum diyelim. Bundan kimseye bahsetmemiştim. O halde bana güvenmiş olmanın benim için önemli olduğunu bilmeni isterim. Ama utancını biraz daha açmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilirsin, utanç asla tek kişilik bir olay değildir. Mutlaka bir kişinin daha orada olması gerekir. Bu durumda bu kişi ben oluyorum. Sanırım bu utancın kaynağında bu paylaşımını nasıl karşılayacağımla ve senin hakkında neler hissedeceğimle ilgili beklentilerin yatıyor. Alvin başıyla onayladı. Bu baş hareketini sözcüklere de dökebilir misin? Kolay değil. Benim tuhaf olduğumu düşünürsün gibi gelmişti. Gece parmağını emen bir bebek, ailesini kirleten bir sapık gibi. Evet, sapık. En iyi kelime bu. Benden tiksinir, kadınlarla çıkmamana şaşmamalı. Her akşam 31 çekiyormuşsun dersin, diye düşündüm. Bunların hiçbir aklımın ucundan bile geçmedi Alvin. Seni yargılamıyordum, seni anlama çabasına kapılmış durumdaydım. Aklımdan 1000 tane fikir geçiyordu. Işıkları kapattığında, çarpıntının başladığını anlattığında, zihnim ölüm ile uyku arasındaki bağlantıya gitti. Pek çok kişi uykunun, yani bilinci yitirmenin, ölümün bir tür fragmanı olduğunu söylüyor. Yunan mitolojisinde Thanatos ve Hypnos'un, yani ölüm ve uykunun, iki kardeş olduklarını duymuş muydun? Pek çok kişi uykunun, yani bilinci yitirmenin, ölümün bir tür fragmanı olduğunu söylüyor. Yunan mitolojisinde Thanatos ve Hypnos'un, yani ölüm ve uykunun ikiz kardeş olduklarını duymuş muydun? Alvin ilgiyle dinliyordu. Hayır, bunu bilmiyordum, ilginçmiş. Ve, diye sürdürdüm sözlerimi, yetim kalmakla ilgili yorumun çok önemli. Ebeveynlerini kaybeden başka insanlarda da bu sözü duymuştum. Ben de annem öldüğünde aynı düşünceye kapıldım. Ebeveynlerimizi yitirdiğimizde kendimizi kırılgan hissederiz. Çünkü bir yandan kayıpla baş etmeye çalışırken bir yandan da kendi ölümümüzle yüzleşmemiz gerekir. Yetim kaldığımızda artık mezarla aramızda kimse kalmamış demektir. Dolayısıyla ailenin ölümünün seni savunmasız bıraktığını hissetmene, ölümden korkmaya başlamana ve ölüm kaygısına karşı daha kırılgan hale gelmene pek şaşırmadım. Epey önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani sizce ışıkları kapattıktan sonra başlayan çarpıntımın nedeni ölüm kaygısı mı? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Siyah kuşun olduğu kabusunda ışıkların kararmasını hatırlıyor musun? Karanlık kişinin kendi ölümünü fark etmesi için gereken zemini hazırlar. Yeri gelmişken, yapbozun bir diğer parçasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Cinsel uyarılma. Bir defada çok fazla şey söylediğimin farkındaydım ama bir kez başlamışken artık kendimi durduramıyordum. Seksi, ölümün canlı rakibi olarak görmüşümdür hep. Zaten orgazm yaşamın başlıca kıvılcımı değil midir? Ölümle ilgili korkularını nötrlemek için cinsel duyguların alevlendiği pek çok durum biliyorum. Bence kabusunun sonundaki güçlü ereksiyona yol açan da bu koruyucu süreçti. Ayrıca bu durum yatmadan önce mastürbasyon yapmanı da açıklıyor. Mastürbasyon sayesinde ölüm kaygısını kovuşturarak kendini teskin ediyorsun. Bunların hepsi benim için yeni düşünceler Irv. Hepsini birden hazmetmem biraz zor olacak. Senden böyle bir beklentim yok. Bunu tekrar tekrar konuşmamız önemli. Bizim alanımızda bir konu üzerine çalışmak derken kastettiğimiz tam olarak budur. Takip eden görüşmelerde ölümle ilgili endişelerini içtenlikle ele almayı sürdürdüm. Çocukluğundaki ölümle ilgili her türlü anıyı anlattırıp detaylı bilgiler aldım. Örneğin ölüm fikrini ilk ne zaman kavradığını sordum. 1-2 dakika düşündükten sonra sanırım 5 veya 6 yaşındaydım diye yanıtladı. Köpeğimiz Max'e araba çarpmıştı. Ağlayarak babamın muayenehanesine koştuğumu hatırlıyorum. Babam siyah çantasını aldığı gibi fırlamış, kaldırımın yanında öylece yatan Max'i muayene etmişti. Sonra başını sallamış ve elinden gelen bir şey olmadığını söylemişti. İşte o zaman anladım. O zaman ölümün düzeltilemeyeceğini anladım. Hemen her şeyi tamir eden babam bile başaramazdı bunu. Belki birkaç yıl sonra 7. sınıfta olabilir. Öğretmenim Bayan Thurston bize sınıf arkadaşımız Ralph'in, benim yaşımda tıpkı benim gibi bir çocuktu, çocuk felcinden öldüğünü söyledi. Bugün bile Ralph'in yüzünü hala hatırlarım. Kocaman kulakları, çalı süpürgesi gibi saçları ve meraklı meraklı bakan iri kahverengi gözleri vardı. İşin tuhafı şu, Ralph'le pek yakın değildik. Onunla okul haricinde hiçbir temasım yoktu. Ev uzaktı. Annesi onu arabayla götürüp getiriyordu. Bense diğer pek çok sınıf arkadaşım gibi yürüyerek geliyordum. Ayrıca hep başka arkadaşlarımla oynardım. Ama niyeyse hatırımda onların değil, Ralph'in yüzü kalmış. İlginç dedim. Zannedersem Ralph'in yüzünün zihninde bu kadar net kalması, ölümle ilgili altta yatan bazı düşüncelerle ilişkili olmasından kaynaklanıyor. Alvin başıyla onayladı. Buna nasıl itiraz edebilirim ki? Eminim öyledir. Pazar günleri kilisede yetişkinler cennetten bahsederdi. Babama bununla ilgili sorular sorduğumu hatırlıyorum. Üzerine konuşmak bile istememişti. Bunun bir peri masalından ibaret olduğunu söylemişti. Babam materyalistti. Sanırım pek çok doktor öyle. Ona göre beyin gittiğinde zihinde tüm farkındalığıyla, algısıyla, her şeyle gidiyordu. Ölüm, ışıkların sönmesinden ibaretti. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Başımla onayladım. Ben de babanla aynı fikirdeyim. Bedenden ayrı bir bilinç tahayyül edemiyorum. Bir süre sessizce oturduk. Faydalı bir sessizlikti. Alvin'e yakın hissettim. Babanın bu yanıtı sana ne ifade etmişti? Ölümle ilgili kaygını azaltmış mıydı? Hayır. Bu yanıtta hiçbir teselli bulamamıştım. Her şeyin bitmesi, en azından benim için bitmesi fikrini bir türlü kavrayamıyordum. Sonraki seanslarda Alvin'le bu konuları uzun uzadıya çalıştık. Konuyu farklı açılardan ele aldık, bazı diğer destekleyici anıları değerlendirdik, yeni rüyaların anlamını keşfettik ve kazançlarımızı pekiştirdik. Ne var ki zamanla terapi yavaşlamaya başladı. Hastalar her seans risk almaya devam ettiği müddetçe terapinin iyi gittiğine inanırım. Oysa Alvin artık risk almıyordu. Yeni keşifler yapamıyorduk. Çok geçmeden aslında tam zamanında Alvin burada ne yaptığımızı sorgulamaya başladı. Yaklaşımın kafamı karıştırıyor. Ne yapmaya çalıştığımızı göremiyorum artık. Ölüm kaygımı ortadan kaldırmaya mı çalışıyoruz? Sonuçta hepimiz ölümden korkuyoruz. Sen korkmuyor musun? Elbette korkuyorum. Ölüm korkusu hepimizde doğuştan var. Bu sayede hayatta kalıyoruz. Bu korku olmadan doğanlar uzun bir süre önce ayıklandılar. Dolayısıyla hayır, bu korkunu ortadan kaldırmaya çalışmıyorum. Fakat senin korkun daha büyük bir şeye dönüşmüş. Tekrarlayan kabuslarda ve gündelik çalışma yaşamında sana musallat olmaya başlamış, haksız mıyım? Yani tam olarak değil, biraz değişmeye başladığımı fark ettim. Belki de daha iyiyimdir, artık kabus görmüyorum. İş yerinde de iyiyim, Jason'ı da nadiren düşünüyorum. Peki sırada ne var? Acaba bitirmek üzere miyiz? Belirtiler ortadan kalktığında ve hastalar eski dengelerine kavuştuğunda Bu soru terapide gündeme gelir. Durma vakti geldi mi? Belirtilerimin geçmesi yeterli mi? Yoksa daha derinlere uzanmalı mıyız? Bu belirtileri doğuran kişileri, kişiliği, yaşam tarzını değiştirmeye çalışmamız gerekmez mi? Alvin'i olabildiğince nazik bir tavırla daha derinlemesine çalışmaya yönlendirmeye çalıştım. Nihayetinde Alvin, bitirip bitirmeme kararı tamamen sana ait. Ama bana sorarsan senin daha iyi hissetmeni sağlayanın tam olarak ne olduğunu anlamadan geçmemeliyiz. Eğer sana yardımcı olan unsurları tespit edebilirsek ileride onlardan faydalanman kolaylaşır. Yardımcı olan neydi? Zor soru. Elbette seninle konuşmak iyi geldi ama nasıl? Ancak tahmin yürütebilirim. Belki bir şeylerin açığa çıkması, bir şeyleri ilk kez anlatmak da iyi gelen. Senin sahiden ilgiyle dinliyor olman da yardımcı oldu. Babam öldüğünden bu yana bana böyle hissettiren kimse olmamıştı. Evet, ben de bunu fark ettim. Ben de gerçek risklere girdiğini ve birlikte geçirdiğimiz vaktin etkin bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. Şimdiye kadar iyi gittik diye düşündüm kendi kendime ve bir adım daha ilerlemeye çalıştım. Ama şimdi daha fazlasına hazır olduğumuza inanıyorum. Bence yaşamın neden bu şekilde düzenlemiş olduğunu anlamamız önemli. Çok iyi sosyal becerilerim var. Özgüvenin yüksek görünüyor. Benimle kurduğun yakın ilişkinin sana iyi geldiğini söylüyorsun. O halde neden başka insanlarla da yakınlık kurmaktan kaçınıyorsun? Böyle soyutlanmış bir yaşamın ne gibi faydasını görüyorsun? Alvin'in bu sorularımdan hoşlanmadığı açıktı. Ben konuşurken başını iki yana sallayıp durmuştu. Bak, bu bir yelpaze meselesi. Bazı insanlar doğuştan dışa dönüktür. Bazıları ise kendi halinde kalmaktan hoşlanır. Ben o yelpazenin kendi halinde kısmına daha yakınım demek ki. Yalnız olmayı seviyorum. İşte bu. Terapi diliyle ifade edersem direnç sahneye çıkmıştı. Ben yine azmimi yitirmedim ama dik başlılık ettiğinin farkındaydım. Oysa birkaç dakika önce benimle açıkça konuşabilmenin ve benim sana gösterdiğim ilginin seni ne kadar rahatlattığından bahsetmiştin. Bu doğru ama sürekli ihtiyacım olan bir şey değil. Süre dolunca durduk. Alvin, bence yerimizde sayıyoruz dedi. Görüşmemizi düşünürken her şeyin ne kadar çabuk değiştiğini hayret ettim. Bu seansa dek Alvin'le her bakımdan müttefiktik. Şimdi ise aniden karşı cephelere geçmiştik. Hayır, aslında üstüne iyice düşününce Alvin'in derin direncinin o kadar da şaşırtıcı olmadığını fark ettim. Kadınlarla ilişkisini sorgulamaya yönelik her çabamın hemencecik fiyaskoya uğraması da bunun habercisiydi. Bu sorular üzerine konuşmayı reddettiğini, kendisiyle ilgili bir konuda bu denli kayıtsız olmasının beni ne kadar şaşırttığını anımsadım. Hatta belirgin bir kayıtsızlık terapiste hastanın konunun daha derinlerine inmek istemeyebileceğini gösteren bir işarettir. Bunun kolay olmayacağını anlamıştım. Mücadele bir sonraki görüşmede de devam etti. Sosyal soyutlanmışlığına bakmayı ısrarla reddettiğinden bu meselenin altında hayli güçlü unsurların yattığına şüphem kalmamıştı. Daha önce de içe dönük pek çok hastam olmuştu ama sosyal açıdan bu kadar yetkin ve yakınlık kurma becerisi bu kadar güçlü olanını ilk defa görüyordum. Kafam karışmıştı. Tuhaf bir şeyler dönüyordu. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum Alvin. İlk görüşmelerimizden birinde bana 24 saatlik programını anlattığında senin adına biraz üzülmüştüm. Hayatında insan teması veya sıcaklığı yok denecek kadar az. Bu durum benim tanıdığım Alvin'le hiç örtüşmüyor. Ne samimi tarzınla ne de yakınlık kurma kapasitenle. Büyüdüğün evdeki yaşamınla da örtüşmüyor. Anlıyorum. Kardeşinle aranda bazı sorunlar varmış ama yine de ebeveynlerinin son derece ilgili kişiler olarak anlatıyorsun. Aranızda sevgi dolu bir ilişki olduğunu söylüyorsun. Senin gibi ailelerde yetişmiş kişiler, yetişkin olduklarında kendilerini insanlardan soyutlamazlar. Bazı değişiklikler yapmam gerektiğini kabul ediyorum. Bir ara bu konuyu gündeme alacağım. Didiklemeye devam ettim. Ama zaman geçiyor. 10 yıl önce ebeveynlerin öldüğünde evlendiğini ya da torunlarını göremedikleri için pişman olduğundan bahsetmiştin. Peki ya senin pişmanlıkların? Kendi adına pişmanlıkların nedir? Sen umduğun hayatı mı yaşıyorsun? Dediğim gibi bir noktada değişiklik yapacağım ama şu an benim için öncelik teşkil eden bir mesele değil bu. Sana neden geldiğimi unutma. Sana gelme nedenim kardeşimin ölümünden sonra yaşadığım kaygıydı. Sosyal yaşantımın bununla hiçbir alakası yok. Bunun üzerine son okumu da çıkardım. Katılmıyorum. İkisi birbiriyle yakından ilişkili. İzin ver açıklayayım. Yaşanmamışlık ne kadar çoksa ölüm korkusunun da o kadar şiddetli olduğuna defalarca şahit oldum. İşte bu nedenle şu anki yaşam kalitene odaklanmaya çalışıyorum. Doğru bir notaya basmış olacağım ki Alvin bir süreliğine derin düşüncelere gömüldü. Sonrasında ise belki daha sonra şu an iyiyim ve devam etmeyi pek istemiyorum diye yanıtladı. Direnci analiz et. Direnci analiz et. Bu tür çıkmazlarda benim mantram bu. Israrımı sürdürdüm. İlk birkaç görüşmemizde kardeşinle ilgili tepkilerini inceleme hevesin ve yaşamının mahrem yanlarını paylaşma cesaretin beni çok etkilemişti. Ama son görüşmelerde sahiden de bir duvara toslamış gibi olduk. Sen daha ileri gitmemek için ayak diretiyorsun ama hala yapılması gereken şeyler olduğunu bildiğinden adım gibi eminim. Sanki artık bana güvenmiyor gibisin. Hayır, son kısım doğru değil. O halde lütfen ne olduğunu anlamama yardımcı ol. Hangi noktada bir şeyler değişti sence? Sorun sende değil Irv, bende. Bak henüz konuşmaya hazır olmadığım bazı şeyler var. Sana eziyet ettiğimi düşündüğünü biliyorum ama lütfen bana biraz daha müsamaha göster. Son bir soru daha sorayım. Şu an hissettiğin tıkanmanın kadınlarla kurduğun ilişkiyle ilgili olabileceğini hissediyorum. Daha önce kadınlarla ilişkinin fiyaskoyla sonuçlandığını söylemiştin. Acaba bu ilişkinin cinsel boyutuyla alakalı bir durum mu? Hayır, mesele bu değil. Peki nedir mesele? Haddimi aştığımın farkındaydım. Hastama neredeyse işkence ediyordum ama duramıyordum. Merakım şaha kalkmıştı. Kontrolümden tamamen çıkmıştı. Şaşırtıcı bir biçimde Alvin kapıyı hafifçe araladı. Pek çok harika kadınla tanışıyorum ama her defasında aynı şey oluyor. Buluşuyoruz, yemek yiyoruz, seks gayet iyi oluyor, birbirimizden hoşlanıyoruz ama er ya da geç birkaç buluşmanın ardından kadınlar evime gelince ilişki bitiyor. Neden? Ne oluyor evde? Evi görünce bir daha benimle görüşmüyorlar. Neden? Ne görüyorlar orada? Hiçbir fikrim yoktu ve kavrama yetimin garip şekilde yavaşladığını hissediyordum. Sinirleri bozuluyor, gördükleri şey onları rahatsız ediyor, evimin düzeninden hoşlanmıyorlar. Alvin'le birlikte saate baktık, süreyi birkaç dakika aşmıştık. Alvin ofisten çıkmak istiyordu, benim de bekleyen bir hastam vardı, bir riske girdim. Bana güvenip bu konuyu açtığın için teşekkür ederim. Sana biraz sıra dışı bir teklifte bulunacağım. Bunun terapin için son derece önemli olabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki seansımızı evinde yapmak istiyorum. Haftaya bugün, akşam 6, senin için uygun mu? Alvin derin bir nefes aldı ve gevşemeye çalıştı. Emin değilim. Bunu düşünmem gerek. Yarın seni arayıp haber veririm. Elbette. Bana sabah 7 ile 10 arasında ulaşabilirsin. Bu benim yazmaya ayırdığım zamandı. Normalde bölünmesini istemezdim ama bu önemli bir konuydu. Ertesi gün saat 7'yi bir geçe Alvin aradı. Irv, bunu kaldıramam. Tüm gece kendimi yedim. Eve gelmeni kaldıramam. Gelecek haftaya kadar her gece böyle uykusuz kalamam. Terapiyi bitirmek istiyorum. Aklımdan birçok şey geçti. Çoğu hastanın birkaç tur terapiye ihtiyaç duyduğunu biliyordum. O kadar da yeni yetme değildim. Hastalar biraz çalışır, bir şeyleri değiştirir, sonra da terapiyi bitirirlerdi. Terapi bittikten sonra kazançları onları aylarca ve hatta yıllarca idare ederdi. Derken bir noktada daha fazla veya daha derinlemesine çalışma ihtiyacı doğardı. Tecrübeli terapistler bu örüntüyü fark ederler ve kendilerine hakim olurlar. Oysa ben kendimi pek dolgun hissetmiyordum. Alvin, evini görünce vereceğimi düşündüğün tepkiyi seni sıkıntıya sokuyor. Belki çok utanıyorsun, belki de seninle ilgili duygularım seni kaygılandırıyor. Bunu inkar edemem. Düşüncelerinin ikiye bölündüğünü seziyorum. Sen utancın egemen olduğu parçana kulak vermişsin. Oysa bir de değişmek isteyen parçan var. Bu parçan bana bu sorundan bahsetmeye karar verdi. Bu parçan senin farklı bir yaşam sürmeni istiyor. Ben de o parçayla görüşmek istiyorum. Bir hafta beklemene gerek yok. Haydi bugün buluşalım. Sabah programın nasıl? Hemen gelebilirim. Hayır, bunu kaldıramam. Alvin, yaşamana daha farklı, çok daha tatminkar bir yön verme şansını tepiyorsun. Bence bunun tek nedeni de seni yargılamamdan korkman. Ama bu korkuların yersiz olduğunu zaten biliyorsun. Ayrıca daha geniş bir bakış açısından bakmanı rica ediyorum. Zihnindeki gelip geçici bir duygunun biricik yaşamını yönlendirmesine izin veriyorsun. Aklına yatıyor mu? Peki Irv, ama yoruyorsun beni ve şu an yapamam. İşe gidiyorum. Bugün programım tamamen dolu. Kaçta çıkıyorsun? Akşam 7 gibi. 7.30 gibi gelmemi ister misin? Bunun doğru bir şey olduğundan emin misin? Güven bana. Eminim. Tam 7.30'da Alvin'in Palo Alto'daki ofisimden birkaç kilometre uzaklıktaki evinin önündeydim. Sokak kapısı aralıktı. Üstüne içeri gir yazan bir not bantlanmıştı. Zili çalıp içeri girdim. Alvin salonun ucunda duran cama dönük bir okuma koltuğuna uzanmıştı ve yalnızca ensesini görebiliyordum. Bana dönmedi. Alvin'in yanına gitmek istiyordum ama ona nasıl erişebileceğimi bilemiyordum. Değil yürümek, birkaç istisnai ufak bölge dışında parkeleri görmek bile mümkün değildi. Eski telefon rehberlerinden, nereden bulmuştu bu kadar çok telefon rehberini, büyük sanat kitaplarından, tren saatlerini gösteren kitapçıklardan, sararmış gazetelerden ve eski bilim kurgu kitaplarından oluşan yığınlar tüm zemini kaplamıştı. Bilim kurguyu çok sevdiğim için New York Times yığınlarından birinin üstüne oturup kitaplara dalmamak için kendimi zor tuttum. Parkelerin göründüğü kısımlardan biri bitişikteki mutfağa, biri Alvin'in koltuğuna, biri de üstü yine tozlu kitaplar, röntgen filmleri ve tıbbi grafiklerle dolu bir koltuğa uzanan 3 koridor seçiliyordu. 1982 senesindeydik. Biriktirme alışkanlığı gündüz kuşağındaki programlarda ya da psikiyatride henüz yeni yeni konuşuluyordu. Ama Alvin'in evi gibi bir şeyi daha önce ne görmüştüm ne de zihnimde canlandırmıştım. Diğer odalara girmeyi kaldıramayacağımı hissedince temkinli adımlarla Alvin'e en yakın sandalyeye doğru ilerledim ve arkasına oturdum. Alvin dedim yüksek sesle. Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Benimle burada görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Evini görmeme izin vermen çok önemliydi. Seanslarımıza devam etmemiz gerektiğine inancım iyice kuvvetlendi. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Beni hayatına, evine aldığın için minnettarım. Alvin onaylarcasına başını salladı ama konuşmadı. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Zaman içinde anlamını ve kökenini ele alarak bu biriktirme huyunu anlamaya çalışacağımızı biliyordum ama bu aşamada utanç ve öfkenin bulandırdığı ilişkimizi mercek altına almamız şarttı. Alvin sana bunları yaşattığım için üzgünüm ama bunun başka yolu yok. Bununla beraberce yüzleşmek zorundayız. Bunun senin için zor olduğunu, çok ama çok büyük bir adım olduğunu biliyorum. Bunu konuşabiliriz. Acaba daha yakın oturup konuşabileceğimiz bir yer var mı? Alvin olumsuzca başını salladı. Belki mahallede dolanabiliriz. Şimdi olmaz Irv. Bugün sadece bu kadarını yapabilirim ve şimdi durmak istiyorum. Peki, o halde yarın. Yine aynı saatte, akşam 7.30'da ofisimde olabilir misin? Alvin başarıyla onayladı. Sabah ilk iş seni arayacağım. Birkaç dakika daha sessizce oturduktan sonra oradan ayrıldım. Ertesi sabah Alvin aradı. Söyledikleri beni şaşırttı. Üzgünüm Irv, gelemeyeceğim. Yaptıklarına minnettarım ama seninle tekrar görüşemem. En azından şimdilik. Alvin, biliyorum seni çok zorladım. Belki de haddinden fazla ama bak neler başardık. Çok önemli bir şeyin eşiğindeyiz. Hayır, şimdi olmaz. Bitti. Belki ileride seni ararım. Şimdilik kendi başımın çaresine bakabilirim. Evimi düzenlemeye başlayacağım. Alvin'in dosyasını kapattım. Evine gittiğim o günden beri ondan hiçbir haber almamıştım, evet. Ta ki Molly'nin cenazesine kadar. Sahi, ne işi vardı orada? Molly ile ne gibi bağlantısı vardı acaba? Son görüşmemizin ardından bir müddet Alvin'in nasıl olduğunu merak ettiğimi hatırladım. Hastanede dolaşırken, kantinde otururken gözlerim hep onu aramıştı. Ayrıca vakayı böyle yüzüme gözüme bulaştırmış olmanın yarattığı olumsuz duygularla baş etmek için benim gibi psikiyatri olan bir dostumla uzun uzun konuştuğumu da anımsadım. Ama şimdi, dünkü cenazede karşılaşmamızın ardından her şeyi gözden geçirmem gerekiyordu. Sahiden de yüzüme gözüme bulaştırmış mıydım? Alvin çok iyi görünüyordu. İki çocuğu ve güzel bir eşi vardı. Eşi bana bu evliliğin onun sayesinde olduğunu söylemişti. Demek ki sandığımdan daha etkili olmuşum. Merakım yine alevlenmişti. Alvin'le hastanenin yakınındaki ufak bir kafede buluştuk. Rahat rahat konuşabilmek için köşedeki masaya geçtik. Kusura bakma diye başladım söze. Seni hatırlamam biraz zaman aldı. Daha önce de söylediğim gibi yaşlandıkça yüzleri çıkarmak güçleşiyor. Ama seni düşünmediğimi sanma Alvin. Hayatın nasıl gittiğini hep merak ettim. Özellikle de çalışmamızın vakitsizce bittiğine ve seni üzerine çalışılması gereken sorunlarla baş başa bıraktığıma inandığım için. Neler olup bittiğini duymayı çok isterim. Aslına bakarsan muhtemelen seni Molly'nin cenazesinde görmeyi beklemediğim için tanımakta zorlandım. Molly ile nereden tanışıyorsunuz? Alvin'in yüzüne şaşkın bir ifade yerleşti. Hatırlamıyor musun? Son görüşmemizden bir iki gün sonra beni arayıp ondan bahsettin ve evimi düzenlememe yardım edebileceğini söyledin. Aha evet, tamamen unutmuşum. Onu aradın yani. Alvin heyecanla başını salladı. Evet aradım. Benden hiç bahsetmedi mi? Bahsetmezdi. İlkeli bir insandı. Müşterilerinin kimliklerini kesinlikle açıklamazdı ama ben seni ona yönlendireli 30 yıl olmuş. O zamanki halini hala hatırlıyor musun? Tam olarak değil, şöyle oldu. Molly'yi hemen aradım ve o da gelip ipleri tamamen eline aldı, tamamen. Birkaç gün içinde evim hiç olmadığı kadar temizdi. O günden ölümüne dek hem evimi çekip çevirdi hem de vergilerimi, faturalarımı ve her tür işimi halletti. Sana ne kadar minnettar olduğumu eşim Monica'ya da hep söylemişimdir. Hayatımı değiştirdin. Molly son 30 yıldır hiç sektirmeden haftada bir eve geldi ve ne iş varsa halletti. Ta ki iyice rahatsızlandığı zamana, 2 ay öncesine kadar. Başıma gelen en güzel şeydi. Tabii Monica'yı ve iki şahane çocuğumuzu saymazsak. Bu konuşmanın ardından psikoterapinin nasıl işe yaradığını öğrenmenin ne kadar imkansız olduğunu düşünmeye daldım. Biz terapistler, çalışmalarımızda ince bir ayarı tutturabilmek ve hedefi gözünden vuran bir ampirist olmak için uğraşıp dururuz. Hastamızın bağlanma öyküsündeki veya DNA dizilimindeki bozuk kısımları tamir edebilmek isteriz. Oysa çalışmalarımızın gerçekliği bu modele uymaz ve genellikle hastalarımızla çıktığımız keşif yolculuğunda doğaçlama yapmak zorunda kaldığımızı fark ederiz. Eskiden bu duruma sinir olurdum ama şimdi, altın çağım dediğim dönemde, insan düşüncesinin ve davranışının ne kadar öngörülemez ve karmaşık olduğunu hayret ederken, kendi kendime sessizce ıslık çalıyorum. Şimdi belirsizliğin karşısında titremiyor, her şeyin belirli olduğunu varsaymanın kibirden ibaret olduğunu görebiliyorum. Şu an emin olduğum tek bir şey varsa, o da içten ve sıcak bir ortam yaratabildiğimde, hastalarımın ihtiyaç duydukları yardıma çoğu zaman tahmin bile edemeyeceğim müthiş yollardan erişeceğidir. Teşekkürler Molly. 5. ayrımın sonu, sayfa 83.